Ayrım 14.
Ay ve şenlik ateşleri Sezer Paves.
Kim bilir kim alıyordur. Benim çalışmam 5 retten fazla eder. Ayakkabı almam gerek dedim. O gece mutluydum. Sirino'ya, Nuto'ya, Emilia'ya, At'a da söyledim bunu. Sormatio'ya ayda 50 liret sözü vermiştim. Hepsi benim olacaktı. Serafina paramı saklamasını isteyip istemediğimi sordu. Parayı cebimde taşırsam kaybedebilirmişim. Bu soruyu Nuto'nun yanında sordu. Nuto ıslık çalmaya koyulup elimdeki 4 liretin bankadaki 1 milyondan daha iyi olduğunu söyledi. Sonra Emilia benden bir armağan istediğini söyledi ve bütün gece kazanacağım parayı konuştuk. Ama Sirino'nun ya da dediği gibi artık durumun düzeldiğine göre bir erkek gibi çalışmam gerekiyordu. Bende hiçbir değişiklik olmamıştı. Kollarım aynıydı, sırtım aynıydı. Bana yine yılan balığı diyorlardı. Neyin değiştiğini anlayamıyordum. Nuto kabul etmedi, salık verdi. Bana 50 veriyorlarsa büyük bir olasılıkla emeğinin karşılığında 100'lü. Kendime bir okarina alsam fena mı olurdu? Çalmasını öğrenemem ki dedim. Elimden gelmez, böyle doğmuşum ben. Çok kolay dedi o. Bense başka bir şey düşünmüyordum. Bu paralarla günün birinde buralardan gidebileceğimi düşünmeye başlamıştım. Oysa yaz aylarında kazandığım paranın tümünü panayırda, atış tezgahlarında budalaca şeyleri harcıyordum. İşte o sırada kendime sustalı bir çakı aldım. Gece Sant'Andrea'da sokağında yolumu kesen Canelli'li çocukları korkuttuğum çakıyı. O günlerde çevresine bakınarak meydanlarda biraz fazla dolaşınca karşında yumruklarla mendil bağlamış birilerini bulurdum. Yaşlıların anlattıklarına göre bir zamanlar daha da kötüymüş. İnsanlar birbirlerini öldürür bıçaklarlarmış. Kamu yolunda hala duran haçın orta yerinde iki kişi bulunan bir arabayı bile devirmişler. Ama şimdi hükümet uyguladığı politikayı herkesi uzlaştırmıştı. Faşizm döneminde istediklerini dövmüşler, jandarma göz yummuş, kimse yerinden kıpırdayamaz olmuş. Yaşlılar şimdi durumun daha iyi olduğunu söylüyorlardı. Bu konuda da Nuto benden daha uyanıktı. O sıralar her tarafa gidiyor, herkesle tartışabiliyordu. Santana ile bir kızla konuşup gece ona gidip geldiği kış kimse ona bir şey dememişti. Belki de o yıllarda klarnet çalmaya başladığı, herkes babasını tanıdığı, top oyununda ağzını açmadığı için ortalıkta dolaşıp çakalar yapmasını ses çıkartmıyorlardı. Canelli de bir sürü insan tanıyordu. Daha o zamanlar birini kazıklamaya kalkışanları bilgisizlikle, aptallıkla suçlar, bu işi bunun için tutulmuş kişilere bırakın derdi. Utandırırdı onları. Onlara yalnızca köpeklerin havlayıp yabancı köpeklere saldırdığını, ancak bir patronun patron kalabilmek için köpek saldırttığını, ama eğer hayvanları olmasalardı köpeklerin aralarında anlaşıp patronlara saldıracaklarını söylerdi. Bu fikirleri kimden öğrendiğini bilmiyorum. Sanırım babasından ya da yersiz yurtsuzlardan öğreniyordu. 1918 savaşının da böyle olduğunu söylüyordu. Patronlar yönetimde kalmak için bir sürü köpeğin ipini çözmüşlerdi. Birbirlerini boğazlasınlar diye. Dünyanın köpek saldırtan patronlarla dolu olduğunu anlamak için gazeteleri, o zamanın gazetelerini okumak yeter diyordu. Olup bitenleri öğrenmek bile istemediğim kimi günler sık sık Nuto'nun bu sözlerini anımsarım ve sokaklarda yürürken insanların ellerinde gördüğüm gazetelerin kara başlıkları bir fırtınaya benzetirim. Artık ilk aylığımı aldığıma göre Anguilla'nın, Villa'nın ve Padrino'nun nasıl yaşadıklarını öğrenmek istiyordum. Ama gidip onları görmek olanağını bulamadım bir türlü. Bağ bozumu günlerinde Canelli'ye arabayla üzüm götürmek için ana yoldan geçen Cassanoları soruyordum. Bir gün işlerinden biri beni beklediklerini, Gila'nın beni beklediğini, beni unutmadıklarını söyledi. Kızların nasıl olduklarını sordum adama. Ne kız dedi adam. İkisi de kadın. Senin gibi gündelikçilik yapıyorlar. Bunun üzerine gerçekten Cassano'ya gitmeye karar verdim. Ama bir türlü vakit bulamadım. Kışın yol da çok kötüydü. 19. Pazarın kurulduğu ilk gün Sinto söz verdiğim çakıyı almak için Angiolo'ya geldi. Dışarıda bir çocuğun beni beklemekte olduğunu söylediler. Bayramlıklarını, küçük tahta ayakkabılarını giymiş, kağıt oynayan 4 kişinin arkasında buldum onu. Babasının meydanda bir çapı aradığını söyledi. Parasını mı istersin, çakıyı mı diye sordum. Çakıyı istiyordu. Bunun üzerine güneşe çıktık. Kumaş, karpuz tezgahlarının arasından insanların yere serili ve üzerleri atnalı, orak, saban demiri, çivi dolu çuvalların arasından geçtik ve aramaya başladık. Baban görürse elinden alabilir dedim. Nereye saklayacaksın? Sinto güldü o kirpiksiz gözleriyle. Babam dedi, hele almaya kalkışsın gebertirim onu. Bıçakların bulunduğu tezgahtan istediğini seçmesini söyledim. İnanamıyordu bana. Haydi çabuk. Benim bile ağzının suyunu akıtan bir çakı seçti. Güzel büyük Hint kestanesi rengi. Sustalı, iki ağzı ve şişe açacağı olan bir çakı. Sonra otele döndük. Hendekte başka oyun kağıdı bulup bulamadığını sordum. Çakı yerinde tutuyor, açıp kapatıyor, ağzına avucuna deniyordu. Bulunmadığı yanıtını verdi. Bir zamanlar benim de Kaneli pazarından böyle bir çakı satın aldığımı ve köyde söğüt dalı keserken işime yaradığını söyledim ona. Ona bir bardak nane şerbeti getirip şerbeti içerken bir trene ya da yolcu arabasına binip binmediğini sordum. Trenden çok bisiklete binmek istediği karşılığını verdi. Ama Gosto de Moraine bu ayakla bisiklete binemeyeceğini, motosiklet gerektiğini söylemiş ona. Kaliforniya'da kamyonetle dolaştığım günleri anlatmaya koyuldum. Artık tarotçi, özel kağıtlarla oynanan bir kağıt oyunu, oynayan dört kişiye bakmadan beni dinledi. Sonra, bugün maç var dedi gözlerini açarak. Tam ona, sen gitmiyor musun diyecekken Angiora'nın kapısının asık suratıyla Valino göründü. Sinto, babasının geldiğini daha onu görmeden sezdi. Bardağı bırakıp babasının yanına gitti. Gün ışığı içinde birlikte görmez oldular. Dünyayı hala Sinto'nun gözleriyle görebilmek, aynı babayla, belki aynı topal ayakla, onun gibi Gaminella'da her şeyi yeniden başlayabilmek için neler vermezdim. Hele bunca şey bildiğim, kendimi savunmayı öğrendiğim şu ara. Onun için üzülüyordum. Kimi kez kıskanıyordum onu. Gece gördüğü düşleri meydandan seke seke geçerken aklından geçenleri bile bildiğimi sanıyordum. Böyle yürümemiştim ben. Topal değildim çünkü. Ama kaç kez Şenli'ye, Panayır'a, Castiglione'ye, Cosona, Campetto ve başka yerlerdeki atlı karıncalara, kızları, kadınları götüren arabaların gürültülerle geçtiklerini görmüştüm ve uzun yaz gecelerinde Guilla ile Anguilla ile birlikte fındıkların, incirlerin altında, köprünün, koruluğun üstünde, gökyüzünde ve hiç değişmeyen bağlara bakmıştım. Ve sonra gece bütün gün boyunca şarkı söyleyerek, kahkahalar atarak, Belbo'nun iki kıyısından birbirlerine seslenerek dönenlerin gürültüsü gelirdi sokaktan. İşte böyle gecelerde uzaklardaki tepelerde bir ışık, bir şenlik ateşi görecek olursam çığlık atar, yerde debelenirdim. Çünkü yoksuldum, çünkü çocuktum, çünkü bir hiçtim. Yaz aylarında görülen bir rüzgar esip bir yağmur boşanıp da eğlenceyi bozacak olsa neredeyse sevinirdim. Şimdi bunları düşündükçe o dönemi özlüyor, yeniden yaşamak istiyorum. Herkesin, Sirino'nun, komşuların bile Canelli'deki şenliğe gittikleri ve tahta ayakkabılardan başka ayakkabım olmadığı için bana ''Ayakkabısız gelemezsin, sen kal, etrafa göz kulak ol'' dedikleri o Ağustos gününün öğleden sonrasında Mora'nın avlusunda olabilmeyi de istiyordum yeniden. Mora'da ilk yılım olduğu için karşı çıkmamıştım. Oysa kaç zamandır bekliyordu o şenlik. Canelli ünü çok büyüktü. Sabunlaşmış Kaygandıra'ya tırmanma yarışı, çuval yarışı yapılacaktı. Sonra top oynanacaktı. Patronlar, kızları, küçük kızla Emilia da gitmişlerdi büyük arabayla. Ev kapalıydı. Köpek ve öküzlerle ben kalmıştık. Bir süre bahçe kapısının gerisinde durup yoldan geçenlere baktım. Herkes Canelli'ye gidiyordu. Dilencileri, sakatları bile kıskandım. Bunun üzerine kiremitleri kırmak için güvercinliğe çakıl taşı atmaya başladım. Taşlar düşüp taraçanın çimentosu üzerine sektiklerini duyuyordum. Denilenleri yapmış olmamak için çapayı kaptığım gibi tarlalara gittim. İşte diyordum içimden. Eve göz kulak oluyorum. Yangın çıkarsa çıksın, hırsız girerse girsin. Tarlada yoldan geçenlerin konuşmalarını da duyuyordum. Bu durum beni daha da öfkelendiriyor, korkutuyordu. Ağlamak geliyordu içimden. Çekirge avlamaya koyuldum, bacaklarını kopartıyor, eklemlerini kırıyordum. Oh olsun diyordum. Canelli'ye gitseydiniz siz de. Bağırıyor, bildiğim bütün küfürleri ediyordum. Korkmasam bahçedeki çiçekleri de kopartacaktım. Irene ve Sylvia'nın yüzlerini düşünüyordum. Onları da çişlerini yaptıklarını söylüyordum kendi kendime. Kapıda bir araba duruyordu. Kimse yok mu diye bağırıldığını işittim. Daha önce Taraça'da onlarla birlikte görmüş olduğum Nizalı iki subaydı. Sundurmanın gerisinde gizlendim. Kimse yok mu diye bağırıyorlardı. Bayan İren, köpek avlamalığı başladı. Ben sesimi çıkartmadım. Bir süre sonra gittiler. İçim rahatlamıştı biraz. Onlar da piç diye düşündüm. Bir parça ekmek yemek için eve girdim. Kiler kilitliydi ama dolabın üstünde soğanların arasında bir şişe iyi şarap vardı. Alıp yıldız çiçeklerinin arkasını hepsini içtim. Başım dönmeye başladı. İçi sivrisinek doluymuş gibi zonkluyordu. Odaya döndüm. Kendi düşürmüş sansınlar diye şişeyi dolabın önünde yere vurarak kırdım. Yere de biraz kötü şarap döktüm. Sonra samanlığa gittim. Sarhoşluğum akşama dek sürdü. Öküzlere su verir, altlarındaki otları değiştirir. Yeni ot koyarken hep sarhoştum. İnsanlar artık dönmeye başlamışlardı. Bahçe kapısının gerisinden sabunlu direğin tepesine asılı ödülün ne olduğunu, yarışın gerçekten çuvalla mı yapıldığını, yarışı kimin kazandığını sordum onlara. Durup büyük bir istekle konuşuyorlardı. Benimle kimse bu kadar uzun konuşmamıştı. Artık kendimi bir başkası sanıyordum. O iki subayla konuşmadığım, kızlardan ne istediklerini, kızları Kanevi'deki kadınlar gibi sanıp sanmadıklarını öğrenmediğim için bayağı üzülüyordum. Moro'ya insanlar geri dönmeye başladığında Silino, Emilia ve herkesle sanki ben de gitmiş gibi şenlik konusunda konuşacak bilgi sahibi olmuştum. Akşam yemeğinde yine içki içildi. Büyük araba gece çok geç saatte ben uykuya dalmış, düşümde Silvia'nın sırtında sabunlu direğe tırmanır gibi tırmandığımı görürken geldi ve Silino'nun kapıya gitmek için kalkışını, konuşmaları, çarpan kapı seslerini, altın hırsları duydum. Döşekte döndüm ve artık hepimizin bir arada olmamıza ne güzel olduğunu düşündüm. Ertesi sabah uyanacak, avluya çıkacaktık ve yine konuşacaktım. Şenlikle ilgili konuşmaları dinleyecektim.
Ayrım sonu.